Ayrım 8.
Halis estetik bakımından devrinin en büyük şairi ne Namık Kemal'di ne de Mehmet Akif. Fakat edebiyatı vatanın emrine veren, gergin buhran anlarında milli estetik bakımından vatan sözünü davul gibi sesli ve içi hoş bir mefhum sayanlara katılmayan bu şairler devirlerinin en büyükleridir. İsteyen Akif'i başında sarı ile bir müezzine benzetsin, o bu haliyle daha çok makbulümüzdür. Göklerden bizi felaha çağıran sesi hala geliyor. Süleymaniye'ninkilerden daha yüksek şerefesi bulutları delen bir hilale değen bir görünmez minareden geliyor ve hala her gün her yerde okunan İstiklal Marşı bizim milli ezanımızdan başka nedir? Not: üniversite gençleri namına bir grup konferans salonlarında yapılacak ihtifalde benim de Akif için bir şey söylememi istemişti. Tereddütsüz kabul ettim. Fakat ihtifalin Eminönü Halk Evi'ne nakledileceğini haber alınca bu müessesenin bana evvelce yaptığı haksız ve çirkin bir muamelenin acı hatırası onun kürsüsünde bir daha hiçbir vesileyle söz almamak hususunda kendi kendime karşı giriştiğim taahhüde sadık kalmamı icap ettirdi. Ayrıca rahatsız da olduğum için İstanbul Üniversitesi gençlerinin beni mazur göreceklerini umarım. Tasvir-i Efkar 1944. Selim Sırrı'nın Sırrı. Selim Sırrı Tarcan 70 yaşına bir fatih gibi sendelemeyen adımlarla girdi. Eski şartlara ve ölçülere göre kıymet kazanmış bir atasözü bu yaşta her şeyin bittiğini söyler. Fakat gençliğinin beden ve ruh enerjilerini hala muhafaza eden büyük terbiyecimiz, evlat acısı gibi ağır bir kederin sarsıntısı içinde bile sarsılmayan örnek iradesiyle bu sözü yalanladı. Selim Sırrı Tarcan hiçbir hücresi aşınmamış, hiçbir güddesi yıpranmamış gibi dinçtir ve bu dinçliğini Faust gibi şeytandan ödünç almış değildir. Selim Sırrı Tarcan bütün ömrünü kürsüsünün önünde geçit resmi yapan nesillere genç kalmanın metotlarını öğretmekle geçirdi. Bugün onun kendisi hem fikirlerinin doğruluğuna hem de nazariyeleriyle yaşayışı arasındaki uygunluğu belirten samimiliğine en müşahhas bir delildir. İnkılap Kitabevi'nin bastığı Gençlerle Baş Başa Nasıl Mesut Olabiliriz adlı son eserinde o devamlı gençliğin ve neşenin sırlarını bir kere daha izah ediyor. Bu kitaba göre mesut olmanın, daha doğrusu Selim Sırrı olmanın sırrı iyimserliktir. Artık şu İsveç usulü beden terbiyesini ayak parmaklarını elbise dolabının altına takıp gövdeyi her Allah'ın sabahı yerden kaldırmayı ve kolları sebepsiz havada sallamayı bir tarafa bırakalım. Üstad bu defa kitabında saadetin mizaç yapısı ve ruh şartları üzerinde fazla durmuş. Gençlere iyimser olmanın yollarını gösteriyor. Ben Selim Sırrı Tarcan'ı İngiliz tabiatçısı Sir John Lubbock'a benzetirim. İkisi de mesleklerine rağmen ahlakçıdırlar. Yani madde ve tabiat onların dikkatlerini insiyak mekanizmasının sırlarını aramaya insar ettirmemiş, insan vücudunun ve hayvan mizacının dışında nevi şahsına münhasır bir mana alemi olduğunu anlamalarına yardım etmiş. Sezmişler ki insanın kaderi guddelerinden ziyade oradadır. Yoksa 70'lik bir adamın hırpalanmış ve yorgun hücrelerinde enerji ne gezerdi? Eski bir konakta düğün olamayacağını kim söylüyor? Siz beden yapısına değil, içinde oturana bakınız. Selim Sırrı Tarcan beden terbiyesinin ikinci planda kaldığını anlamış ve yarım asırdan beri içinde bizimki de dahil birçok neslin ruhuna müsbet iradenin telkinlerini yağdırmış. Hepimize hamle ve neşe doldurmuş büyük enerji terbiyecisidir. 70 yaşının tecrübelerinden alınabilecek dersleri gençlik onun bu küçük kitabında da bulacak. Bu küçük kitabın büyük manası da gösteriyor ki dava maddede ve hacimde değildir. Aziz üstadımızın daha pek uzun yıllar gençliğin irade ve neşe akınlarına önderlik etmesini isteriz. Tasvir-i Efkar 1944. Ferit Bey'in Ölümü. Eski İstanbul Darülfünun Metinler Şerhi ve Farisi Edebiyat Müderrisi, Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Türk Edebiyatı Profesörü Ferit Kam'ın ölümü, ilim cephemizde ve marif bünyemizde kapatılması imkansız derin bir gedik açtı. İmkansız çünkü Ferit Bey merhum, divan edebiyatı denilen mazmun, mecaz, kinaye, imma, remis ve mefhum gayyasının birçok sırlarını beraberinde götürdü. Bu muammaların anahtarlarını hiçbir mazbut ve Türkçe lügatte bulmak mümkün değildir. Klasik edebiyatımızın çeşitli ve geniş mana delaletlerini kavrayabilmek için bir insanın bütün ömrünü onun kaynakları olan İslam şark edebiyatı ve felsefesi içinde yüzmekle, derinliklere dalmak ve büyük satıhları kulaçlamakla geçirmesi lazımdır. Eski İstanbul Darülfünun'unda Namık Kemal'in oğlu ve Fritkam'ın halefi Ali Ekrem bir gün bana dedi ki, ben onun dersini okutuyorum ama zannetme ki onun yerini dolduruyorum. Bütün hayatımı Türk ve şark edebiyatını tetkike vakfettiğim halde benim için bir Ferit Bey olmak ne mümkün? Bak sana bir misal söyleyeyim. Geçenlerde bir kelimenin manasını belli başlı bütün Arabi ve Farsi lügatlerde aradım bulamadım. Bazı arkadaşlara sordum, onlar da bilmiyorlardı. Ferit Bey'i aradım ve ona sordum. Hiçbir lügatte ve esere müracaat etmedi, bir dakika düşünmedi. Bana bu kelimenin Hindistan'da bir nebatın gayet eski bir ismi olduğunu, arkaik bir mecaz olarak eski İran edebiyatında birkaç manada kullanıldığını, bizim Nail-i Kadim'de bir defa geçtiğini, diğer divan şairlerimizden bir ikisinin de bu mecaza nadiren iltifat ettiklerini anlattı. İşte oğlum, bunu memlekette Ferit Bey'den başka hiç kimse bilmez ve onun bilip de bizim bilmediklerimiz de pek çoktur. Ali Ekrem'in bu sözleri de büyük kıymetlerin tarihine karışan Ferit Kam'ın ölümüyle klasik Türk edebiyatı kürsüsünün ne kaybettiğini izaha yetmez. Eşsiz bir bilgi anıtı yıkılmıştır ve telafisi imkansızdır. Bunun bana verdiği milli acıya Ferit Bey'in alim ve sanatkar dostum Ruşen Ferit Kam'ın babası olmasından gelen şahsi teessür de katılıyor. Tasviri Efkar 1944. Halit Ziya Uşaklı Gili son görüşüm. Bir ay kadar evvel Doktor Akil Muhtar'la birlikte onu Yeşilköy'deki evinde ziyarete gittik. Tipili bir gündü. Kar yığınlarını aşmakla geçen uzun ve zahmetli bir otomobil yolculuğundan sonra ufuklara kadar alabildiğine geniş toprak parçaları üstünde kendisine rakip olabilecek tek vasıf bırakmayan mutlak bir beyazlığı arkamızda bırakıp da köşkün alt kat sofasına girdiğimiz zaman dışarıdaki soğuktan daha soğuk, maddesiz ve bambaşka bir hava ile temasa geldim. Burada çobanını kaybetmiş bir sürü avareliğiyle dağılmış eşyada bile bir şaşkınlık ve ümitsizlik hali vardı. Belliydi ki artık Halit Ziya'dan başka gözü bir şey görmeyen ev halkının dikkatine hiçbir layık olamıyordu. Hastanın odasına girince onu görmek için epeyce geç kalmış olduğumuzu anladım. Yatakta yatan adam benim bildiğim Halit Ziya Uşaklıgil değildi. O çoktan yokluğa karışmış ve yerine kendisine hiç benzemeyen bir vekil bırakmıştı. Nereye baktığı belli olmayan, içi jelatinli bir maddeyle dolu, erimeye namzet ve iki yana kaymış gözler. Bütün çizgileri donmuş ve ruha giden bağları kopmuş bir yüz. Kımıldamak için uzunca bir zaman kuvvet biriktirmeye muhtaç. 70 bu kadar yılla bir ömrün ağırlığıyla yastığa çökmüş bir baş. Aman ya Rabbi, Uşakizade Halit Ziya, Halit Ziya Uşaklıgil, çağdaş anlamıyla Türk romanının kurucusu. En büyük üstadımız Halit Ziya bu muydu, bu hale mi gelmişti? Hani bütün şüphesini, dikkatini, yıldırım kadar çevik sezişini gözlerin ucuna toplayan septik ve keskin yan bakışlar. Hani ağızdan önce konuşmaya başlayan hareketleri gizli ince yüz ifadesi. Hani sizi daha uzakta yakalayıp kendisine çeken kuvvetli cazibe kemendi. Fakat aldandığıma inandığım anlar oldu. Beni yatağının kenarına oturtup elimi elinin içine aldığı zaman parlayan gözlerinde çıplak toprakları üstünde bir çimenzar koyuluğu ile titreyen Boğaziçi tepeleri ile şu geçecek son vapuru bekleyerek uyumaya hazırlanan Boğaziçi koyları ile, baran elmasları ile, baran dürü siyahları ile, bütün aşkın memnunun, mavi ve siyahın, Behlüllerin, Bihterlerin, Ahmet Cemillerin, Halit Ziyası canlanır gibi oluyordu. O devrin yalılarından bir saz sesi duyuyormuş gibi, "Evladım Peyami," dedi. "Gazetede bir şey yaz ve sor. Meyhane mi bu, bez mi, taraphane mi, cem mi? Şarkısının güftesi kimindir?" Emrini yerine getirdim. Haber gazetesinde yazdım ve sordum. Nevşehirli Avni, Ziya Paşa ve Leskovçalı Galip arasındaki tereddüt devam etti. O günkü Yeni Sabah'ta Ulunay'ın Kırık Hayatlar için bir makalesi çıkmıştı. Muharrir orada Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarında gayrimilli bir cevher ve eda görenleri şiddetle tenkit ediyordu. Yola çıkarken Hakkı Tarık Uzun bana verdiği bu gazeteyi de yanımda götürdüğüm için makaleyi yüksek sesle hastaya okudum. Kulakları çok ağır işitiyordu fakat hiçbir mana zerresini kaçırmadığını seziyordum. Onun üstünde bu makalenin şifalı bir tesiri oldu. Dönerken Akil Muhtar'ın işaret ettiği gibi o gün Halit Ziya'ya götürdüğümüz en tesirli ilaç bu yazıydı. Ecel döşeğine girinceye kadar bütün ömründe anlaşılmamış olmanın azabı içinde yaşamış bir sanatkara, kendi hakikatinin müdafaasından büyük mükafat olamazdı. Biraz daha canlandı. Uziyetinin toplanır gibi olduğu bu anı kaçırmamak için gerçekleşmesini özlediğim ümitleri ona aşılamak istedim. "Bakınız," dedim, "tansiyonunuz 14,5. Ateşiniz yok. Mevzi ağrılarınız da yakında geçer. Bahar geliyor. Hani bir gün bana Latince isimlerini söyleyip teker teker gösterdiğiniz çiçekler arasında yine çıkacaksınız. Ben de gelirim. Daha uzun görüşürüz. Yakında iyileşirsiniz. Çünkü mükemmel bir bünyeniz var." "Evet," dedi. "Hekimler daima bende inepusable bir vitalite bulurlar. Bünyem iyidir, sağlamdır." Fakat biraz sonra anladım ki bunu odadaki eşine ve dostlarına ümit vermek için söylemişti. Fedakar karısı Memnune Uşaklıgil'i göstererek "Onu çok yoruyorum," dedi. "Neler çekiyor benden? Zavallının adı Memnune'dir de sanki onun için en acı şeylere memnun olmaya mecburdur." Akil Muhtar Özden rikkatli ve sıcak sesiyle onu teselli etti. "Yok," dedi, "bunları düşünme. O seve seve hizmet ediyor sana. Onun yerinde sen olsaydın bunları yapmaz mıydın?" Ayrılırken bizi yanaklarımızdan öptü. Bunun son olduğunu biliyordu. Yeni teşekkür eden bir kitap evinin hazırladığı büyük roman mükafatına onun adını koymak istediğini ve kendisinin buna müsaadesi olup olmadığını sorduğum zaman, "Artık benim ismim memleketin malıdır. Sen ona bir kıymet veriyorsan layık olduğu yerde onu kullan," cevabını verirken de her şeyi bildiğini anlamıştım. Bir ay kadar sonra ölüm haberini aldığım günün akşamı kütüphanemden Aşk-ı Memnu'yu çektim. Kapağını açınca ilk boş sahibi onun el yazısı ve imzası ile şu hususi ithaf gözüme ilişti: "Aziz muhip ve güzide refikim Ali Kamiye, 1939, Halit Ziya Uşaklıgil. Bu kitap birkaç yıl önce amcam Ali Kami Akyüz'ün bana hediye ettiği bir kitap partisi içinde kütüphaneme intikal etmişti. Gözlerim doldu. Ali Kami Akyüz ve Halit Ziya Uşaklıgil aynı devrin ve aynı edebiyat çevresinin iki adamı, yarım asırlık iki dost, ikisi de bu Mart ayı içinde öldü. Babam İsmail Safa ve amcam Ahmet Vefa da Mart'ta ölmüşlerdi. Kitabın kapağında gördüğüm bu ithaf, çocukluğuma kadar uzanan eski günlerin üstündeki hatıra perdesini yırttı. Bu hatıralarla Aşk-ı Memnun'un içindeki dünya arasındaki bağları aramak ister gibi kitabın sayfalarını rastgele açtım. Görsen böyle kah elimin ani bir hırsıyla koparılmış, kah dişlerimin keskin bir darbesiyle kesilmiş yahut çalıların arasında türlü güçlüklerle toplanabilmiş dikenlerinde emellerimin kanından fedakar katreler bırakarak ancak yetişebilmiş, ara sıra şurada burada mürüvvetten alınmış çiçeklerden bende ne güzel demetler var. Bunların arasında şuh kahkahalarıyla güller, baygın sevda bakışlarıyla nergisler, har ve muhteris nefesleriyle karanfiller, bin türlü manaleriyle nesrinler, Şebbular, laleler, sümbüller, bütün bu şairlerin lehçelerini dolduran çiçekler. Ötede beride mini mini küçük küçük muhteris tebessümleriyle serpilmiş yasiminlerle inci çiçekleri, hatta manasız, ruhsuz zannolunan otlar, o mütevazi, zelil, hakir edalarıyla biçare otlar. Kitabı kapadım ve gözlerimi yumdum. Bütün bir devir varlığını yalnız içimizde bulduğumuz bir geçmişin yokluğu içinden kalkıyor. Bütün renkleri, sesleri ve hareketleriyle galeyanlı ve karmakarışık üstüme geliyordu. Sonra bir anda her şey dağılıyor ve uçurumdan yatağına dönüyordu. Gözlerimi açtım ve kitabı karıştırdım. Orada her sayfa bir devrin keskin karakterini taşıyordu. Bir daha anladım ki Halit Ziya Uşaklıgil dünyaya gelip giderken beraberlerinde bir devir getirip götürenlerdendi. Tasvir 1945. Kayıplarımız. İster tesadüf deyiniz, ister tabiatın gizli anayasasındaki maddelerin hükmü. Tasvirin kapalı kaldığı 6 ay içinde yazı alemimiz hiçbir meslekte görülmeyen zincirleme bir sıralanışla birbirinin peşinden 7 muharrir kaybetti. 6 ay içinde 40'lara karışan bu 7'lerin başında çok eski bir gazeteci olduğu halde kendisini halkın, hatta yeni meslektaşların pek az tanıdığı Fuat Samih vardı. Tasvir-i Efkar'ın radyo servislerini idare ediyordu. Gölgesi de sessiz mizacına uygun aramızdan siliniverdi. Peşinden Osman Cemal Kaygılı ve Ebu Ziya Zade Velid. Şimdi Ebu Ziya'nın kurduğu bu çatı altında onun torunu Ziyad Ebu Ziya ile karşı karşıya bu nurlu ailenin en büyük eseri Tasvir'i yeniden çıkarma ve yaşatmaya çalışırken üstümdeki odada hala Velid'in ayak sesi, ağzında sigarası daima biraz öne doğru eğik yüzünün haritasında birbirine dolanan ince ve gergin sınır çizgilerinin ayırdığı ruh ülkelerini aydınlatan gülümseyişi var sanıyorum. Velid Ebu Ziya'dan sonra İbrahim Necmi Dilmen ve Ali Kami Akyüz, biri hocam öteki amcam. İkisi de Ankara'da ve birbirinin peşinden gitti. Ölüm, Türk yazı ailesinin ortasında bağdaş kurmuş, yaşa ve sıraya bakmadan elini rastgele uzatıyor. Birimizden birini çekiyor ve doymuyor. Çok geçmeden Tani'nin eski yazı işleri müdürü, Almanya'da Talat Paşa'nın katibi ve kendisi uzak bir akrabalık münasebetimde bulunan Arif Cemil'in ölümü ve nihayet Halit Ziya Uşaklıgil. Üç gazetenin kapalı kaldığı zaman içinde Türk gazeteciliği ve edebiyatı da tarihinin en uğursuz aylarını yaşadı. İkisinin arasında kaderin ilmiklediği bir ilgi bağı aramıyorum ve içinden çıkmak üzere olduğumuzu sandığım bu bela berzahının sonuna vardığımızı umuyorum. Tasvir 1945. Bu neslin gerçek mümessilleri. Kendi kendisine yeninin elçiliğine tayin eden şarlatanın kopardığı propaganda yargılarına kulaklarını tıkamış, kibar bir tiksinti içinde susan genç birkaç şairimiz var ki bu neslin gerçek mümessilleri onlardır. Mahmut Paşa yokuşunu inerken yolunuzu kesen mağaza çığırtkanlarının yeni desenli kumaşlar için bastıkları çığlıklardan kurtulup da biraz daha aşağıda büyük ve sessiz mağazaların derinliğinde yığılmış halis malın önüne vardığınız zaman duyduğunuz huzuru onların eserleri önünde bulursunuz. Başta Çocuk ve Allah şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca. Bu neslin şiiri adına konuşmaya belki herkesten fazla hakkı olduğu halde ağzını açmayan bu çocuk Allah gibi susmasını ve yalnız eserlerinde konuşmasını biliyor. Biliyor ki sanat eseri de bütün varlık ve tabiat gibi yaratıcısına ait her şeyi söyler ve her meseleyi fonksiyon halinde halleder. İspatsız iddia değil, iddiasız ispattır. Bu Fazıl Hüsnü Dağlarca yabancı dil bilmez. Bu Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Avrupa'daki yeni şiir davalarından da haberi yoktur. Fakat bu Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın spekülatif düşüncenin serbest ruh akışına set çeken bütün endişelerinden uzak ve hür sezgisi modernizmin ana sırrını yakalamıştır. Hatta Avrupa şiirinde birkaç isim müstesna, onun kadar modern ve onun kadar şair hiç kimseye rastlamadım. deniz görmemiş bir adama onu bir kadeh deniz suyu ile göstermek gibi kısır ve gayrete düşmemek için çocuk ve Allah'tan parçalar almaya elim varmıyor. Fakat hiçbir yerde, hatta büyük seyahatlerimde yanından ayırmadığım bu kitabın şiirlerini bir milletin hafızasına nakletmek için elimden gelen her şeyi yapmak isterim. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın güneş sistemi içinde birkaç yıldız parlıyor. Ondan ışık alıyorlar. Birçok istidatlar üzerindeki tesiri besbellidir. Celal Sılay da bunlardan biriydi. Fakat gitgide hayret ve memnunluk verici bir şahsiyet kalkınışıyla onun tesirlerinden silkindi, kendi kendisi olmaya doğru giden yolda koştu. Bugün yeni nesil içinde metafizik işkillerin tek başına mümessili olur. Yıldızların ötesinde bekleyen sır, bir seccadenin alın değen ucunda açılan yeniğin sakladığı sır, Kabe'deki sır, kubbedeki sır, gecedeki sır ve bütün köyleri, ülkeleri, şehirleri kaplayan sual, hainleri, zalimleri, sinsileri kaplayan korku, nebatları, hayvanları, insanları kaplayan sükut, yerleri, gökleri, her yeri kaplayan telaş ve üstünde sayılı birkaç malumun saman çöpü halinde yüzdüğü bu sonsuz ve sınırsız meçhuller denizi, onu yiyen kara hayvandır. Onun acabası büyük sır önünde içini dişleyen sualin kitabıdır. Kapakta ve ilk şiirde görülen bu şüpheye imamın verdiği cevap yine bu kitabın içinde muhakkak şiirindedir. İçindeki fikri süzmek için burada nesirleştirmek zorunda kaldığım mısralara göre ehramın en yüksek yerinden ve esir cesetleri üstünden dünyaya bakan taşın bir şey düşündüğü, gökyüzünün uzaklarında bazı görünen ve alemimize göz kırpan yıldızın bir şey söylediği, her şey susarken öteki kuşun bu kadar sükutu yırtması için bir şey bildiği, seccadenin alın değen ucunda açılan ve içinde ümitler aranan yeniğin bir sırrı olduğu muhakkaktır. Fakat bu sır bilinmedikçe muhakkak yerini derhal acabayı bırakır ve kitabın hem baş şiiri hem adı olur. Onun bazı manzumeleri gibi fazla zihni bulduğum bu ilk şiirin ilan ettiği şüphe, kitabın birçok mısralarını şart sigalarıyla sağlar ve iselerle doldurmuştur. Hatta bir şiirin adı da sağdır. İçinde acaba ve sağ olmayan maddeci şaire ancak manzum fizik kitabı yazmasını tavsiye edilebileceği için Celal Sılay fiziği aşan endişeleriyle yeni Türk şiirinde ruhçuluğun zaferini hazırlayanlardandır. Daha yeniler arasında beliren kıymetlerin gelişme hummalarını da dikkat kesilerek takip ediyorum ve ümidim büyüyor. Tasvir 1945.